Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 23.
Bu hakkı İsmaili inancının en büyük düsturunun doğruluğuna olan inancımdan alıyorum ve buna rağmen her şeyi gören bir tanrıdan bahsediyorsun. Evet, ben her şeyi gören bir tanrıdan bahsediyorum. Ne Yehova, ne Hristiyanların tanrısı, ne de Allah. Üzerinde yaşadığımız bu dünyayı yaratmış olamaz. Dünyamıza bakın, hiçbir şey hiçbir şeye bağımlı değil. Güneş büyük bir iyi niyetle kuzunun ve kaplanın, sineğin ve filin, akrebin ve kelebeğin, yılanın ve güvercinin, keçinin ve aslanın, çiçeğin ve meşenin, kralın ve dilencinin üzerinde aynı şekilde parlıyor. Hastalıklar iyileri ve kötüleri, güçsüzleri ve güçlüleri, akıllıları ve aptalları aynı şekilde vuruyor. Mutluluk ve kıskançlık tesadüfen dağıtılıyor. Yaşayan her şeyi aynı son ölüm bekliyor. Hayır, burada sizin karşınızda durduğum gibi sadece her şeyi gören o Tanrı'nın peygamberiyim ben. Sadece ve sadece onun. Büyük dahiler ürperdiler. Demek bu garip adamı şimdi içinde bulunduğu çılgınlığa sürükleyen sebep buydu. Demek ki kendisini gerçekten de gizliden gizliye bir peygamber olarak görüyordu ve tüm felsefesi bir göz boyamasından başka bir şey değildi. Sadece şüphecilerin ve kim bilir belki kendisinin de aklını çelmeye yarıyordu. Sahip olduğu inanç ile fedailerine diğer İsmail'i önderlerinden daha yakın değil miydi? Demek ki yine de Tanrı'ya inanıyorsun diye sordu buzruk Ümit, korkuyla karışık bir şaşkınlıkla. Şimdi söyledim ya sana bunu, aralarında büyük bir uçurum oluşmuştu aniden. Odadan çıkmadan önce saygıyla eğildiler. Görevlerinizi yerine getirin, sizler benim halifelerim olacaksınız. Bir babanın çocuklarına gülümsediği gibi gülümsedi ve onları uğurladı. Koridora çıktıklarında Ebu Ali bağırdı. Firdevsi içinde ne güzel bir malzeme. Bölüm 17. Dördüncü perdenin sonu diye mırıldandı Hasan tekrar yalnız kaldığında. Aynı akşam karanlık basınca Übeyde Cafer ve Abdurrahman'ı odasına çağırtmıştı. Ebu Suraka delikanlılara emri bildirdi. Fedailer bir anda heyecana kapıldılar. Kendisini neyin beklediğini tahmin eden Übeyde'nin esmer suratı aniden kül rengine dönüşüverdi. Tuzağa düşmüş vahşi bir hayvan gibi bakınıyordu etrafına. Abdurrahman da korkmuştu. Neden Seydun'a bizi özellikle bu gece çağırıyor ki? Yusuf, Süleyman ve İbni Tahir artık burada olmadıklarına göre cennete gitme sırasının bize geldiğini düşünüyor olmalı dedi İbni Vakkas. Öyleyse bizim de mi kuleden aşağı atlamamız ya da kalbimize bir hançer saplamamız gerekecek? Bunu Seydun'a'ya sormalısın. Sadece Cafer haberi soğukkanlılıkla karşıladı. Yaşamın ve ölümün efendisi Allah'tır dedi. Ve Seydun'a onun dünya üzerindeki temsilcisidir. Ebu Ali onları köşkün kapısında karşıladı ve kuleye götürdü. Ebu Suraka ise delikanlılara emri ilettikten sonra endişeyle dolu olarak Minüçerh'i aramaya çıktı. Onu surların üzerinde bir zift kazanını teftiş ederken buldu. Arkadaşını yavaşça bir kenara çekerek endişelerini dile getirmeye başladı. Fedailerin ölümü hakkında neler düşünüyorsun Emir? Seydun'a her şeye kadir bir efendi. Düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Davranış biçimini doğru buluyor musun? Bu konuya hiç kafa yormuyorum sevgili dostum. Sana da öyle yapmanı tavsiye ederim. Yani sultanın ordusunu böyle yöntemlerle mi mağlup edeceğiz? Bunu sadece Seydun'a bilebilir. Benim bildiklerimin tümü elimizdeki birliklerle çok fazla dayanamayacağımızdır. Vallahi ben soğuk terler dökmeye başladım bile. Yalnız değilsin, üzülme. Mesela Emir Aslantaş da eminim ki şu anda soğuk terler dökmektedir. Demek ki Seydun'un amacına ulaştığına inanıyorsun. İçinde bir his ona sonsuz güven duymamızı söylüyor bana. Bu sabah Alamut'ta olan şeyleri dünya yüzünde daha önce hiç kimse ne gördü ne duydu. Ebu Suraka hayretler içinde başını sallayarak neler diyeceğini merak ettiği hekimin yanına gitti. Yunanlı civarda kimselerin olmadığından emin olarak etrafına bakındı. Sonra da karşısındakinin kulağına fısıldadı. Hürmetli dahi, tam bu anda Bizans zindanlarından kaçtığım günü lanetlemekle meşguldüm. Çünkü bu sabah kalede yaşadığımız şeyler Yunan dramcılarının hayal güçlerinin bile çok çok ötesinde. Büyük önderin bize seyrettirdiği zalim oyun cehennem kralını bile kıskançlıktan çatlatabilir. Günün birinde Alamut surlarının arkasındaki bahçelerin harikalarını bize de tattırmak isteyebileceğini düşündükçe damarlarımdaki kan donuyor doğrusu. Ebu Suraka'nın rengi soldu. Bizi de köşkün arkasındaki meşhur bahçelere göndereceğini mi düşünüyorsun? Bunu nereden bilebilirim saf dostum? Ne olursa olsun cennetin kapılarının gece gündüz açık olduklarını bilmek bizim gibi kalede yaşamak şerefine nail olanlar için pek de iç açıcı bir durum değil. Korkunç. Çok korkunç diye mırıldandı Ebu Suraka ve kolunun yeniyle alnında oluşan soğuk terleri sildi. Çok şükür çocuklarımız Mutsufer'in yanında. Evet, gerçekten de Yunanlı onun düşüncesine katılmıştı sanki. Fakat Ebu Suraka oradan uzaklaştığı esnada Yunanlı'nın dudaklarında beliren acı gülümsemeyi göremedi. Yeni gelecek olan misafirler için bahçelerin hazırlanması çoktan sona ermişti. Misafirlerin o akşam geleceğini öğrenen kızlar odalarında bayram havası estirdiler. Evet, kaderlerinin ne olduğunu biliyorlardı artık. Aşk onların meslekleriydi. Bu da hoşlarına gitmiyor değildi. Sadece Halime korkuyordu. Süleyman'ın anısına tapınıyordu sanki. Onu efendisi olarak kabul ediyor, gizlice onunla sohbet ediyor ve günlük hayatın binbir türlü sorunu karşısında nasıl davranması gerektiğini ona danışıyordu. Böyle anlarda gerçekten de onunla beraber olduğunu düşünüyor ve buna inanıyordu. Bazen diğer kızlar onu kendi kendine kahkahalarla gülerken yakalıyorlardı. Sanki o an etten ve kemikten birisiyle şakalaşıyor gibiydi. Başlarda ona Süleyman'ın büyük ihtimalle bir daha asla buraya gelmeyeceğini söyleyerek kendisini toparlamasını sağlamaya çalıştılar. Fakat tüm anlattıklarının bir kulağından girip öbür kulağından çıktığını fark edince ikna etmekten vazgeçip hayalleriyle baş başa bıraktılar. O akşam yeni delikanlıların geleceğini öğrenen genç kız kuru bir yaprak gibi sallanarak baygın bir şekilde Meryem'in kollarının arasına düştü. ''Aman Allah'ım'' diye bağırdı Meryem. ''Ne yapacağız şimdi bununla?'' Seyduna bu akşam gelecek olan delikanlıları karşılama izni verdi sana. Onun için de aynı izni koparmaya çalışsana diye önerdi Rukiye. O zaman kendisini bilerek ve isteyerek Süleyman'dan ayırmak istediğimizi düşünür diye uyardı Fatma. O zaman da kendisine bir şey yapacağından korkuyorum doğrusu. Süleyman'ın bir daha mutlaka gelmesi gerektiği fikrini kafasına nasıl soktu ki diye sordu Rukiye şaşkınlıkla. Halime onu seviyor. O da bir daha geleceğini söylemiş. Ümit etmesi için bu kadar yeterli dedi Fatma. Halime için o Seyduna'dan bile büyük bir peygamber. Bu arada genç kız yavaş yavaş kendine gelmekteydi. Arkadaşlarına şaşkınlıkla bir bakış fırlattı ama hemen sonra aldığı haber aklına geldi ve kan yanaklarına hücum etti. Ayağa kalktı ve hazırlanmak için odasına gitmeye karar verdi. Meryem kararını vermişti. Ona her şeyi anlatacağım. Asla inanmazsana dedi Züleyha. Onu tanıyorum. Kalın kafalının teki. Onu Süleyman'dan uzak tutmak isteyeceğini düşünecektir. Fakat Süleyman'ın yerine başkasının geldiğini görürse kalbi çok kötü kırılır. Biz buna nasıl alıştıysak o da aynı şekilde alışmalı dedi Sara. Halime senin gibi değil. Bunu kafana sok artık. Hayır, Seyduna ile konuşacağım. ''Dinle Meryem'' diye üsteledi Fatma. ''Önce onunla konuşmamıza izin ver. Belki aklını başına getirmeyi başarabiliriz. Gerçi başarma ümidimiz hiç de yok gibi. Ama olsun. Halime'nin odasına gittiler. Genç kız aynanın önünde oturuyordu. Makyaj yapmakla meşguldü. Dudaklarında bir gülümseme vardı. Arkadaşlarını görünce güzel hayallerini böldükleri için öfkeyle alnını kırıştırdı. Meryem'in yüreği sızladı. ''Sen konuş'' diye fısıldadı Fatma'ya. Fatma cesaretle konuşmaya başladı. Misafir geleceği için çok seviniyorsun, bakıyorum. Beni rahat bırakın, hazırlanmak için yeterince zamanım olsun istiyorum. Dinle Halime dedi Meryem bütün cesaretini toplayarak. Sen de çok iyi biliyorsun ki misafirlerimiz bu bahçeleri yalnız bir defaya mahsus olmak üzere ziyaret edebilirler. Bu gerçeği kabul etmeye çalış. Ahriman odaya girerek genç kıza sırnaşmaya başladı. Hadi Ahriman kov onları, onlar çok kötüler. Meryem şaka yapmıyor diye üsteledi Fatma yavaşça. Gidin. Gerçekten de kalın kafalısın dedi Sara öfkeyle. Odayı terk ettiler. Fatma ve Züleyha teselli edilemeyecek kadar üzgündüler. Mantıklı olmak istemiyor ve kendisine söylenen her şeyi geri çeviriyor. Hatta Meryem'i bile dinlemiyordu. Biraz sonra Apama kızların yanına geldi. Onlara Seyduna'nın yeni bir emrini getirdi. Hepsi ya takma isimler kullanacaklar ya da isimlerini kendi aralarında değiştireceklerdi. Seyduna buna büyük önem veriyordu ve kızlara sakın bir falso yapmamalarını emretmişti. Meryem ve Fatma kızların isimlerini değiştirme işlemini üstlendiler. Halime, unutma sakın, bu akşam sen artık Halime değilsin, ismin artık Safiye. Kızcağız hüzünle gülümsedi. Beni tekrar tanıyamaması için bu acınacak numaranın yeterli olacağını mı sanıyorsunuz gerçekten? Güldüğünü görüyorum diye uyardı onu Meryem. Bu konu son derece ciddi. Zaten bilmelisin ki geçen seferki bahçelere dağıtılmayacaksınız bu defa. Halime şimdi gerçekten de rahatsız olmuştu. Ne demek istiyorsun? Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun dedi Fatma ona. Halime dik dik onlara baktı. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Neden hepimiz bana bu kadar kötü davranmaya başladınız birdenbire? Bu sözlerden sonra koşarak bahçeye kaçtı ve bir çalılığın arkasına saklandı. Sara peşinden gitmişti. Onun aklını başına getirmeyi son bir kez denemek istiyordu. Fatma ve Züleyha'nın çocuk beklediklerini biliyor musun? Meryem'le konuşurlarken duydum bunu. Fakat sana söylediğimi hiç kimseye anlatma. Neden sadece onlar? Hadi sen de mi bir şeyler saklıyorsun yoksa? Halime ona dilini çıkardı ve oradan uzaklaştı. Akşama doğru Hasan, Meryem'i bahçelerin birisine çağırdı ve o da ona zavallı Halime'nin Süleyman'ı bir türlü unutamadığından bahsetti. Hasan karanlık bir bakış fırlattı. Zamanında sert şaraplar içerek unutmasına yardımcı olmak sizin görevinizdi. Bu akşam sorun çıkartırsa sizi sorumlu tutarım. Senden rica ediyorum, onu bu akşamlık affet. Bugün o, yarın bir başkası. 20 yıldan beri bir plan üzerinde çalışıyorum ve şimdiye kadar hiçbir zaafa izin vermedim. Ve sen, şimdi aptal bir kız yüzünden ipin ucunu kaçırmamı istiyorsun. Öyleyse hiç olmazsa onun yerine geçmeme müsaade et. Soğuk gözlerinde artık en küçük bir dostluk ışığı bile gözükmüyordu. Fakat Hasan merhametsizdi. Hayır, izin vermiyorum. Kendi yediğiniz haltı kendiniz temizlemelisiniz. Bu akşam kararlaştırılan saatte yine burada buluşacağız. Birlikte ziyaretçilerin geri götürülüşlerini bekleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Meryem dudaklarını ısırdı ve tek kelime bile etmeden Hasan'ın yanından uzaklaştı. Kızların yanına gelir gelmez Halime'nin yanına gitti. Süleyman'ın bu akşam gelmeyeceğini anlamadın mı hala? Kafanı çalıştır, aptallık yapma, unutma ki hayatın tehlikede. Halime ise cevap olarak tepinmeyi tercih etti. Her zamanki gibi masum kurban rolü oynuyor ve o eski şarkıyı söylüyordu. Neden bana bu kadar kötü davranıyorsunuz? Übeyde üç fedainin cennete yaptıkları gezi sonrasında anlattıklarının tek kelimesini bile unutmamıştı. Doğuştan sahip olduğu şüphecilik ile onların yerinde olsa ne yapacağını sormuştu kendi kendine birçok kez. Fedailerin anlattıklarında birbirini tutmayan pek çok nokta vardı ve bu da inkar edilmeyecek bir şekilde şüphelendirmişti onu. Akşamleyin arkadaşlarıyla beraber büyük önderin huzuruna çıktığında içinde en az korku kadar merak da vardı. Fakat kendisine mükemmel bir şekilde hakim olmayı başardı. Hasan'ın sorularına açık ve net cevaplar verdi. Bu defa büyük dahiler odada hazır bulunuyorlardı. Hasan'ın onlara ihtiyacı yoktu. İlk ve çok zor deneyi başarıyla geride bırakmıştı. Artık uzun bir sabrın sonucu olarak çalıştırdığı mekanizmaya tam manasıyla hakimdi. Cafer ve Abdurrahman kutsal bir ürpertiye tutulmuşlardı. Nihayet İsmaililere hükmeden adamın odasına ayak basabilmişlerdi. İşte burada önlerinde duruyordu. Hiçbir şüphe eziyet etmiyordu onları artık. Sorularını cevaplamak ve emirlerini yerine getirmek için yanıp tutuşuyorlardı. Kendilerinin cennete gönderileceklerini öğrendiklerinde suratlarında mutlu bir gülümseme belirdi. Sadece Übeyde bembeyaz kesildiğini fark etti. Ama hiçbir şey belli etmemeye ve gözlerini dört açmaya karar verdi. Hasan onları gizli hücreye götürdü ve onlar için hazırlattığı döşekleri gösterdi. Kadehlerine şarap doldurdu ve yutmaları için küçük birer hap verdi. Cafer ve Abdurrahman hapı anında yuttular ama Übeyde son derece soğukkanlıydı. Hapı bir müddet ağzında sakladıktan sonra fark ettirmeden cübbesinin cebine sokmayı başardı. Yarı kapalı gözlerle arkadaşlarını seyretmeye başladı. Az sonra inleyerek oldukları yerde sallanmaya başladıklarını fark edince o da aynı biçimde davranmaya karar verdi. İlk olarak Abdurrahman uykuya daldı. Cafer bir süre daha direndi ama sonra güçlükle yana döndü ve uyumaya başladı. İşte şimdi korkmaya başlamıştı Übeyde. Göz kapaklarının arasından bile bakmaya cesaret edemiyordu. Hasan hiç kımıldamadan hücrenin kapısında duruyor ve perdeyi açık tutarak yan odadan içeri ışık girmesini sağlıyordu. Hepsinin uyumasını beklediği açıkça belliydi. Sonra ne yapacaktı acaba? Übeyde yüksek sesle horlamaya, sonra da yan tarafa dönerek uyuyan birisi gibi düzgün soluk alıp vermeye başladı. Bir an sonra etraf aniden karardı. Hasan üzerlerine bir örtü örtmüştü. Bir gong sesi duyuldu ve hücrenin zemini aniden titremeye başladı. Übeyde'nin içinde öyle bir his vardı ki sanki bir uçuruma düşüyorlardı. Az kalsın korkudan bas bas bağıracaktı. Fakat son anda kendini tutarak sıkıca şiltesinin kenarlarına yapıştı. Bu arada beyni çılgınca çalışıyordu. Durduklarını hissetti aniden. Serin bir hava akımı oldu hücrenin içine. Bir meşalenin ışığını hissetti ve Hasan'ın sesini işitti. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda ey Seyduna. Öyleyse geçen defa yaptıklarınızın aynısını yapın yine. Güçlü kollar sedyeleri kavrayarak yukarı kaldırdılar. Küçük bir köprünün üstünden geçtiklerini fark etti Übeyde. Sonra da bir kayığa bindirildiler. Kürek seslerini açıkça işitiyordu. Tekrar kıyıya çıkmaları epey uzun sürdü. Onu tekrar yukarı kaldırıp taşımaya başladılar. Nihayet kapalı bir mekana taşındığını fark etti. Etraftan genç kız sesleri ve müzik nameleri geliyordu.
Ayrım sonu.